Ayrım 17. Kont Gerilla Örgütlenmesi 2. Ferit İzdever. Sayfa 260. 8. Bölüm. Türkiye'nin AB kapısına bağlanması, Irak'ın işgali, BOP eş başkanlığı iktidarı. AB Lozan'dan ve milli egemenlikten vazgeç. 2000'li yıllar milletimizin Avrupa kapısında parçalandığı ve Cumhuriyetimizin çökertildiği, buna tepki olarak tarihimizin en büyük kitle hareketlerinin sahneye konulduğu yıllar oldu. 2000'li yıllara adım attığımız ilk aylarda Avrupa yetkililerinin Lozan'ı ve egemenliği azınlık haklarını tartışan tavrıyla karşılaştık. Türkiye önüne koyulan AB havucuna karşılık Lozan'dan ve milli egemenlikten vazgeçmeli, Kürtleri ve Alevileri azınlık olarak kabul etmeliydi. AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Günter Verheugen, 18 Temmuz 2000'de Kürtlere azınlık hakları verilmesini ve Kürtçe TV ile Kürtçe eğitimin gerçekleştirilmesini dayatıyordu. 9 Kasım 2000 günü kabul ettiğimiz katılım ortaklığı belgesinde ise Kıbrıs sorununun çözümü üyelik müzakereleri için bir koşul olarak getiriliyordu. Başta zamanın iktidarı Ecevit hükümeti olmak üzere sistemin bütün partileri sözüm ona çağdaşlık adına AB dayatmalarını kabul ettiler. KKTC'nin egemenliğini güvence altına alan Londra ve Zürih anlaşmalarından vazgeçildi. Egemenliğin paylaşılması ve azınlık taleplerine boyun eğildi. Türkiye hızla AB kapısında parçalanma sürecine girdi. Ecevitlerin süreci itirazla ileri sürdüğü koşullarda ekonomi 2001 kriziyle çökertildi. Emperyalizm tam teslimiyet istiyordu. 20 Mayıs 2000'de Cumhurbaşkanlığı Ahmet Necdet Sezer getirilmişti. Sezer'in 18 Şubat 2001'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasının ertesi günü piyasalardan 5 milyon dolar çekildi. Bu gelişme üzerine borsa çöktü ve faizler fırladı. Dünya sermayesinin kuruluşları bu yıkım üzerine hükümete has elemanları Kemal Derviş'i dayattı. Ecevit hükümeti ekonomiyi Derviş'e teslim etti. Uluslararası para babalarının 15 günde 15 yasa talimatları hızla yerine getirildi. Olağanüstü bir boyun eğme ruhuyla başta Telekom'un %45'i olmak üzere stratejik kamu kurumları dünya sermayesine teslim edilmeye başlandı. IMF artık Türkiye ekonomisini Ankara'da açtığı bürodan yönetiyordu. Krizin ağır koşullarında AB temsilcisi Karen Fogg, Cumhurbaşkanı'na yönelttiği egemenliğin paylaşılması sorusuna zamanı gelince gözden geçireceğiz yanıtını alıyordu. AB kapısında millet çözülürken Orta Çağ kurumlarına gün doğdu. 28 Şubat sürecinde yer altına inen tarikat ve cemaatler yeniden harekete geçti. 1997-98'de darbeler yiyen ABD'nin denetimindeki Fethullah Gülen hareketi, Ecevit'in de desteğiyle yükselmeye başladı. Bu öyle bir destekti ki Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Fethullah Gülen hakkında tutuklama kararı verirken, Başbakan Ecevit karardan üzüntü duyduğunu açıklıyordu. Bu arada Ermeni soykırımı kampanyaları da başta ABD olmak üzere, Avrupa Parlamentosu'nun gündemine sokuldu. Fransa Senatosu 8 Kasım 2000'de Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etti. Avrupa Parlamentosu ise 28 Şubat 2002'de Ermeni soykırımı iddialarını onayladı. Türkiye dışarıdan ve içeriden hızla kuşatılırken MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun da kendisinden beklenen adımı attı. Atasagun hiçbir yetkisi olmadığı halde 28 Kasım 2000 günü Kürtçe TV'nin serbest bırakılmasını ve mütedeyyin insanların şeriatçı olarak görülmemesini ileri sürdü. Ertesi gün Milli Güvenlik Kurulu'nun MGK askeri kesiminden Atasagun'a sert bir yanıt geldi. Ancak bu yanıt milli devletin Avrupa kapısında çözüldüğü gerçeğini örtmüyordu. İkiz Kuleler'in enkazından BOP çıktı. 11 Eylül 2001'de ABD'de İkiz Kuleler'e yapılan saldırı, beraberinde bu devletin 80'li yıllardan beri ileri sürdüğü Yeni Dünya Düzeni'ni YDD, Büyük Orta Doğu Projesi BOP olarak somutlaştırmasını ve güncelleştirmesini getirdi. Bu eylemle birlikte Asya'ya, Orta Doğu'ya ve İslam'a yönelik psikolojik saldırıya hız verildi. ABD Başkanı George Bush, İslam dünyasına karşı Haçlı Savaşı'ndan söz ediyordu. Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Fas ve Moritanya'dan Orta Asya'ya kadar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkenin sınırlarının değişeceğini söylüyordu. ABD dünyanın tek efendisi olmak ve Orta Doğu'yu petrol kaynaklarını ve yollarını denetim altına almak amacıyla BOP'un düğmesine bastı. 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı vurmaya başladı. ABD, Türkiye'ye Afganistan'a asker göndermesi için baskılarını artırırken Irak'a yönelik tehditlerini de yoğunlaştırdı. Aydınlık dergisini 11 Eylül sonrasını değerlendiren Rusya Federasyonu Dışişleri Yetkilisi şöyle diyordu. Amerikan dış politikasının iki önemli bölgesi var. Balkanlar ve Orta Doğu. Balkanlar Amerika'nın eline geçti diyebiliriz. İkinci hedefleri Asya. Ancak Asya'da da bizim taraf başarılı. Bu yüzden Irak merkez noktasıdır. Ama sadece Irak değil, Irak'ın önemiyle Türkiye'nin önemi aynıdır. Irak'ta yerleşmek isteyen Amerika, Türkiye'de de yerleşmek ister. Merkezi bölge Irak ve Türkiye'dir. Bütün dünya bu merkeze göre diplomasi uygular. Bu da PKK'nın Türkiye'ye karşı kışkırtılmasında önemli bir faktör. Aydınlık 14 Ekim 2004. PKK kışkırtmasının yanı sıra Ergenekon tertibi de bunun için devreye sokuldu. 2001 Ergenekon tertibi ve BOP eş başkanlığı iktidarı. 11 Eylül saldırısından tam 12 gün sonra Aydınlık dergisinde Şenkal Atasagun başrolde başlıklı ilginç bir haber yer aldı. Haberde ABD'nin bütün Müslüman ülkeleri ya bizimle ya da terörle birliktesiniz diye zorladığı vurgulandıktan sonra Türkiye, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Türk Cumhuriyetlerine ortak bir dayatmada bulunduğu belirtiliyordu. ABD yönetimi 11 Eylül saldırısından sonra uygulamaya koyduğu kirli savaş politikasının ürünü olarak Türkiye'ye terörle mücadele için Özel Kuvvetler Birliği göndermeyi teklif etti. Delta Force diye reklam edilen Özel Kuvvet Birliği'nin Türk İstihbarat ve Güvenlik Birimleri ile Usama Bin Laden'in ülkemizdeki bağlantılarına ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar düzenleyeceği ileri sürüldü. Başında ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin bulunduğu Amerikan Çelik Çekirdeği'nin önerisi Türkiye'ye MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun aracılığıyla iletildi. Aydınlık 23 Eylül 2001. Aydın'ın görüştüğü bir yetkili dergiye, Amerikan Özel Kuvvetler Birliği yollanmasının amacı terörle mücadele değil, ulusal kuvvetlere karşı suikastler ve yıpratma operasyonları düzenlemek. Delta Force zaten PKK ve Hizbullah'ın yönetiminde, diyordu aynı yerde. Haberde Şenkal Atasagun'un Amerika'nın bu dayatması için yoğun kulis yaptığı da belirtiliyordu aynı yerde. Haber şu değerlendirmeyle son buluyordu. 1995 Çelik Harekatı arkasından 1996 Eylül'ündeki Erbil Operasyonu, sonra Susurluk Temizliği ile gelişen ulusal kuvvetlerin çıkışı 28 Şubat'ta istikrar kazandı. Öcalan'ın yakalanması Hizbullah operasyonları ile derinleşti. Bankalara el koyma ve beyaz enerji gibi yolsuzluk operasyonlarıyla Mafya Gladio Koalisyonu'nun siyasal iktidardan tasfiyesi aşamasına gelindi. ABD'nin saldırısına karşı Türkiye'nin çözümü ortada. Ulusal Meclis, Halkçı Hükümet, ulusal güvenliği sağlamanın koşulu gelip MİT'in ulusallaşmasına dayanmıştır aynı yerde. Haberin hemen yanında Başbakan Ecevit'in MİT ile CIA'nin çok yakın ilişkileri vardır sözleri de yer alıyordu. Dergi aynı sayısında ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in 16 Eylül'de NBC televizyondaki sözlerine de yer veriyordu. Kirli savaş üreteceğiz. 3 hafta sonra Aydınlık Dergisi'nde yer alan başka bir haber Türkiye'ye yönelik ABD senaryosuna açıklık kazandırıyordu. Rusya Federasyonu Dışişleri Yetkilisi Delta Force, Kuzey Irak'ta PKK'yı savaşa hazırlıyor. Aydınlık 14 Ekim 2001. Haberde şöyle deniyordu. ABD'nin Kuzey Irak'a yerleştirdiği özel eğitimli askeri gücü şu ana kadar 2000'e ulaştı. Guam Adası'na taşınanlardan bölgeye yeni sokulanlar dahil. ABD son dönemde Kuzey Irak'a çok sayıda Delta Force komandosu kaydırdı. Bunlar burada çeşitli eylemler yapıyorlar. Hatta PKK'yı eğitiyorlar. Amerika, Türkiye'yi terör koalisyonuna tam olarak katmak istiyor. Aynı yerde. Haberi anlamlandıralım. ABD 11 Eylül sonrasında Irak'a müdahaleye hazırlanırken Türkiye içinde iki operasyonu ateşlemektedir. Ulusal güçleri yıpratmak için Ergenekon operasyonuyla PKK'nın yeniden iç çatışmalara hazırlanması, ABD bu operasyonları MİT içindeki CIA'cilerin desteğiyle ve özel örgütlenmesiyle yapacak fakat olayı El-Kaide'nin ülkemizdeki bağlantılarıyla veya diğer terör örgütleriyle mücadele kılıfında uygulayacak. Müsteşar Atasagun, ABD'nin ülkemizdeki kirli savaşının baş destekçisi olmaktaydı. Bu açıklamalar bir süre sonra kağıt üzerindeki senaryo olmaktan çıkmış ve 2001 Ergenekon tertibiyle yeniden PKK saldırıları şeklinde uygulanmaya başlamıştır. Bu senaryo bugün Türkiye'de uygulanan ABD tertibinin bir benzeridir. 1. Bugün de Ergenekon tertibini Bush-Tayyip görüşmesinde ABD'ye dayattı. 2. Ergenekon tertibiyle PKK saldırıları eşgüdümlü olarak aynı merkezden yönetildi. 3. ABD bu operasyonu Türkiye'ye terörle mücadelesinde, PKK ile mücadele destek oluyor şeklinde yutturdu. 4. Operasyonun hedefinde 8 yıl önce olduğu gibi yine ulusal kuvvetler var. 5. Fethullahçı tayfa ve başta Mehmet Ömür olmak üzere MİT içindeki CIA'ciler operasyonun uygulanmasında yine başrolde. Ancak 2001 yılında Türkiye'de bugünden farklı şöyle bir tablo bulunuyordu. İktidarda bulunan DSP-ANAP-MHP hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, ABD'nin Irak saldırısını doğru bulmadıklarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdi Sezer de Irak bölünmemeli diyordu. 2000'li yılların başındaki tablo özetle şöyleydi. Ecevit hükümeti ABD ve AB'nin baskılarını itiraz ediyor ancak son tahlilde teslim olarak sürükleniyordu. Kıbrıs'ta KKTC'nin egemenliğine anımsatmalar yapılıyor ancak giderek Annan planına teslimiyetin yolu açılıyordu. Kuzey Irak'ta ise Irak'ın bütünlüğüne vurgu yapılıyor, öte yandan özellikle MIT'in girişimleriyle kukla devlete destek veriliyordu. Oysa ABD'nin 11 Eylül'den sonra ikircikli tavırlara tahammülü yoktu. Ya bizden yanasınız ya da teröristten yanasınız diyordu Bush Efendi. Ecevit hükümeti Amerika'nın bir dediğini iki yapmayan bir iktidar olmadığı için gitmeliydi. 2002 yılı ABD'nin Irak'a müdahalesine muhalefeti söndürme ve bu operasyona tam destek verecek bir hükümeti oluşturma çabalarıyla geçti. Önce Kemal Derviş'in, sonra da Devlet Bahçeli. Aydınlık Dergisi 15 Ocak 2006 tarihli sayısında MHP Genel Başkanı'nın BOP eş başkanlığı iktidarının kurulmasında oynadığı rolü Devlet Bahçeli'nin 8 sabıkası başlıklı haberiyle şöyle özetliyordu. 1. Sabıka: Türkiye'yi AB kapısına bağlamak, Kıbrıs ve Ege'yi vermek. Devlet Bahçeli, Ecevit ve Mesut Yılmaz'la birlikte 1999 yılı 10 Aralık günü Türk Devleti'nin adım adım tasfiye edilmesi, Türk milletinin parçalanması ve Atatürk devriminin yıkıma uğratılması operasyondaki görevlerini yerine getirdi ve AB aday üyelik protokolünü imzayı bastı. Türkiye'nin aday adayı olarak ilan edilmesi için hazırlanan metne, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini eksiksiz yerine getirme şartı kondu. Daha önemlisi, AB Kıbrıs ve Ege konusunda Yunanistan'ın formülünü metne koymuştu. Buna göre, Rum yönetimiyle tam üyelik görüşmeleri tamamlandığında aday için hala çözüm bulunmamışsa, AB Konseyi Rum yönetimini AB üyesi yapma kararı verebilecekti. Böylece Türkiye'nin Londra ve Zürih anlaşmalarındaki güvencesi kalkıyordu. Bu anlaşmaya göre Kıbrıs'ın iki toplumu diğerinin ve garantör devletinin onayı olmadan herhangi bir uluslararası kuruluşa giremiyordu. Ege konusunda ise 2004 yılına kadar bir Türk-Yunan sorunları çözülmezse Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gidilmesi öngörülüyordu. Devlet Bahçeli, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Aydınlık aleyhine Ankara Başsavcılığına şikayette bulundu. Dilekçe de PKK ile aynı sapta gösterilmekten yakınıyorlardı. Oysa 10 Aralık 1999 günü AB aday üyelik protokolünü imzaladığı zaman en büyük destek PKK'dan geldi. PKK, Ecevit Bahçeli hükümetinin bu kararını Berlin'de ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde yaptığı büyük yürüyüş ve mitinglerle alkışladı ve destekledi. Bahçeli ve PKK aynı temel programda buluşmuşlardı. Her iki parti de Türkiye'nin AB üyeliğini savunuyorlardı. İkinci sabıka: ABD kuklası Barzani Devleti'nin kuruluşuna hizmet. Ecevit Bahçeli hükümeti kurulduğunda çekiş güç çoktan Türkiye'ye yerleşmişti. Kukla devletin adım adım kurulması işini bundan böyle Ecevit Bahçeli hükümeti yürütecekti. 26 Aralık 1998 günü çekiş gücün süresi daha önce olduğu gibi 6 ay değil 12 ay süreyle uzatılmıştı. Ecevit Bahçeli hükümeti izledikleri Kuzey Irak politikasıyla Barzani Devleti'nin ekonomik temellerini de inşa etmişlerdir. 3. Sabıka: 3 yıl gizlenen iki sözleşmeleri imzalama suçu. Tarih 4 Haziran 2003. Tayyip Erdoğan hükümeti iki ihanet sözleşmelerini meclisten geçiriyor. Biz bu tarihten 3 yıl öncesine gidiyoruz. Çünkü 3 yıl önce Ecevit Bahçeli hükümeti basına açıklanmayan bir karar alıyor. 1966 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan ve Türkiye'nin 37 yıldır imzalamadığı iki sözleşmeleri imzalama şerefi Tayyip Erdoğanlardan önce onlara nasip oluyor. Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu Bakanlar Kurulu, Türkiye'de halklara ayrı devlet kurma hakkı dahil bilinen azınlık haklarını tanıyan bu sözleşmeyi hükümet adına imzalaması için Birleşmiş Milletler Daimi Delegesi Volkan Vural'a talimat veriyor. 15 Ağustos 2000 tarihinde medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme işte bu talimatla imzalanıyor. 4. Sabıka: APO'yu asacağın vaadiyle milliyetçi tabanı kandırmak ve oy avcılığı. Devlet Bahçeli APO'yu asacağız vaatleriyle oy topladı ve iktidara geldi. APO'nun idam kararının Yargıtay'da onanmasından ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesinden sonra da şehitlerin kanı yerde kalmayacak, bağımsız yargının takdiridir şeklinde demeçler vermişti. 5. Sabıka: IMF talimatıyla milli ekonomiyi çökertmek. ABD ve AB'nin isteklerini ve dayatmalarının sonu yoktu. 15 günde 15 yasayı herkes hatırlar. Şeker yasası, telekom yasası, uluslararası tahkim yasası, doğal gaz piyasası yasası, kamulaştırma yasası, sivil havacılık kanunu, Görev zararları ve bazı fonların tasfiyesini öngören yasa, bütçe değişikliği yasası, bankacılık yasası, ek bütçe yasası, ekonomik ve sosyal konsey yasası, Merkez Bankası yasası. Bu yasaların taslaklarını IMF ve Dünya Bankası uzmanları hazırlamıştı. Bu yasaların aynen meclisten geçirmesini sağlamak için ABD ile anlaşma yapıldı. Kemal Derviş, holding basınının üfürükleriyle büyük kurtarıcı haline getirildi. Devlet Bahçeli'nin, Ecevit ve Mesut Yılmaz'ın gayretleri ve talimatlarıyla o 15 yasa tamamen Kemal Derviş'in getirdiği programa uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alay konusu haline gelen oylamalarla çıkartıldı. 6. Sabıka. Vatanseverleri hükümetten temizlemek. IMF ve Dünya Bankası'nın talimatları üzerine Telekom'a el atan Kemal Derviş, Enis Öksüz'ün bakanlığına bağlı Telekom'da yönetimin değişmesini istedi. Enis Öksüz bu kadarına dayanamadı ve Kemal Derviş'e rest çekti. ABD de buna karşılık borsa ve dolar hakimiyeti sayesinde Türkiye'de kriz yaratarak Kemal Derviş'i destekledi. Ancak Kemal Derviş geri adım atmadı. 17 Temmuz'a kadar süren bu restleşme sonunda Devlet Bahçeli Enis Öksüz'ün istifa etmesini istedi. Devlet Bahçeli ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek 8. Kurultay'ın KKTC'de toplanmasına karşı çıktı. Bahçeli 8. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı'nın KKTC'de toplanmasının ABD'ye meydan okumak anlamına geleceğini biliyordu. Bu nedenle kurultayı engellemek istedi. Başarılı olamayınca bu kez kurultayı baltalamaya çalıştı. Kurultayın İstanbul'da toplanmasını sağlayan Abdülhaluk Çay'ı kurultayı topladığı için istifaya davet etti. Abdülhaluk Çay'ın direnmesi üzerine Devlet Bahçeli Çay'ı bakanlıktan azlettirdi. 7. Sabıka. Karen Fug'un casusluk faaliyetlerini gizlemek. AB Komisyonu Türkiye temsilcisi Karen Fug'un diplomatik görevlerinin dışına çıkarak ülkemiz ve KKTC aleyhine bir casusluk şebekesi oluşturduğu Devlet Bahçeli'ye belgeleriyle bildirilmişti. Devlet Bahçeli hiçbir girişimde bulunmadı. Bu belgeler İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından kamuoyuna açıklandı. Casusluk şebekesinin ortaya çıkarılmasından sonra da gerek Devlet Bahçeli ve gerekse hükümet üyeleri hiçbir girişimde bulunmadılar. Aksine belgelerin yayınlanmasını suç olarak gösterdiler. Belgeleri açıkladığı için Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundular. Belgeleri yayımlayan Aydınlık Dergisi için sansür kararı çıkarıldı. Karen Fok, casusluk faaliyeti belgelendiği için AB'nin menfaatleri düşünülerek başka göreve tayin edildi. Devlet Bahçeli, Karen Fok'u makamında kabul ederek görüşmekte de sakınca görmedi. 8. Sabıka. ABD'nin talimatı ile Türkiye'yi erken seçime götürmek. ABD Türkiye'yi AB kapısına ekonomisini IMF'e bağladıktan Kıbrıs ve Ege'de Türkiye'nin tavizler vermesini sağladıktan sonra Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit hükümetini yerine AKP'yi iktidara götürmek üzere 2002 yılının Temmuz'unda harekete geçti. Kemal Derviş'in açıklamaları ile başlatılan erken seçim operasyonu başarıya ulaşamadı. Ancak Devlet Bahçeli bu aşamada devreye girdi. Bahçeli 7 Temmuz 2002 günü şaşırtıcı bir açıklama ile erken seçim yapılmasını istedi. O gün ABD'nin iradesi doğrultusunda AKP'ye iktidarı hediye eden Devlet Bahçeli şimdi iktidara talip olduğunu söylüyor. 9. Sabıka. KKTC seçimlerinde MAP'ı destekledi. Devlet Bahçeli, KKTC'de yapılan 2005 seçimlerinden birkaç gün önce Kıbrıs'a giderek Milliyetçi Adalet Partisi'ni desteklemişti. Bu, KKTC'deki ulusalcı oyların bölünmesine neden olmuştu. Aydınlık, 15 Ocak 2006. Haber hazırlandıktan sonra son dakikada gelen 9. sabıka bilgisi de habere eklenmişti. Ve İsmail Cem'in girişimleriyle DSP'de istifalar sağlandı. Türkiye'yi erken seçime sürüklendi. 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerden sonra ise hükümet Tayyip yasaklı olduğu için önce Abdullah Gül'e sonra da yasalar çiğnenerek ve çeşitli ayak oyunlarıyla Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. BOP eş başkanlığı böylece iktidar oluyordu. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle 31 kez ABD'nin BOP'unun eş başkanı olduğunu ilan eden Tayyip Erdoğan'ı daha 1996 yılında RP içinde ABD Büyükelçisi Morton Abramovich keşfetmişti. Bu yıllarda RP içinde gelenekçi-yenilikçi ayrışması baş gösterdi. İrtica ile mücadele eden 28 Şubat'ın ABD'ye yeterince tavır alamaması sonucu yenilikçi denilen BOP eş başkanları tırmandırıldı. Çünkü yenilikçilere ABD yürü yağ kolum demişti. Aydınlık Dergisi 18 Ağustos 2002 tarihli sayısında AKP'nin kuruluş sürecini Refah Yol Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Milli Görüş Hareketi'nin eski kadrolarından Şevket Kazan'la görüştü. Aydınlık, AKP'yi Pentagon'un kurdurduğunu söylüyorsunuz Şevket Kazan. Ben bugüne kadar şahsen AKP ile ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Bu konuyu değerlendirebilmek için biraz geriye dönmek lazım. 30 Nisan 1997 tarihli Milliyet'te Talat Halman'ın yazısı. Halman şunları öğütlüyordu. RP'nin önlenemeyen yükselişini ne yapıp yapıp önlememiz lazım. Bunun önlenmesi için ya bu partiyi kapatın ya da bu partiyi bölün veya bu partinin paralelinde partiler kurarak oyların dağılmasını sağlayın ve gücünü azaltın. 3 taktik öneriliyordu. Ne oldu? RP bölünemedi ama kapatıldı. Kapatıldığı zaman dikkati çeken bir konu vardı. 16 Ocak'ta kapatma kararı açıklandı. Ama partinin fiilen, hukuken kapatılması resmi gazetede 22 Şubat'ta yayınlandı. Ama bölünmeden, parçalanmadan FP'ye intikal ettiler. FP'ye geçtiler ama siyasi partiler kanununda hüküm var. Bir partinin devamı mahiyetine parti kurulamaz. Kapatılmış bir partinin üye çoğunluğuna dayanarak bir parti kurulamaz. Partinin vitrininde RP'nin devamı izlenimini vermemek için Abdülkadir Aksu'ları, Ali Coşkun'ları, Cemil Çiçek'leri şunları bunları partiye aldılar. Ve böylece vitrinde bir başka görüntü ortaya çıktı. Milli görüş söylemi, adil düzen söylemi terk edildi. Nedendi? İnsan hakları, özgürlük, demokrasi. Meydanda herkesin salladığı bayrağı sallıyorsun. Bu sana bir hüviyet kazandırmıyor veya diğerlerinden farklı bir yönünü ortaya koymuyor. FP kapatma davası tam 2 sene sürdü. Bunun nedenlerinden biri partiyi bölmekti. RP'yi bölemediler. FP'ye geçerken de bölemediler. Ama FP hakkında açılan davada partiyi iç polemiklerle, bir takım sondajlarla, bir takım tahriklerle bir anda ikiye böldüler. Gelenekçiler, yenilikçiler dediler. Aydınlık. Kim böldü? Kazan. Ta Amerika'ya kadar gidiyor. 12-22 Aralık 1996 arasında tezgah kuruluyor. Türk iş adamları ile Yunan iş adamları Atina'da bir toplantı yapıyor bu süre içinde. Bu belirttiğim tarihler arasında 10 gün Hürriyet, Milliyet, Sabah gazetelerinde tek sayfa ilanlar. Artık Türkiye başka bir Türkiye olacak. Meclis başka bir meclis olacak. Ertesi gün hükümet başka bir hükümet olacak. Her gün kim veriyor bu ilanları? Sahibi belli değil. İşte 11 Aralık 1996'da Rahmi Koç'un başkanlığında TÜSİAD'ın yönetiminde Bayram Meraller falan hepsi gidiyor. 250 kişilik bir grup gidiyor oraya. Ve Amerikan Büyükelçiliği'nde sabah kahvası yiyorlar. Bunlar gazetelerde yazılıyor da biz dikkat etmiyoruz. Milli Görüş SP'de kadrolaştı. Yenilikçiler, denilenler de biz değiştik dediler. Biz özel politikasına benzer bir politika takip edeceğiz dediler. Bu ayrılan arkadaşların FP'den ayrılmadan önce RP çizgisinde bir politik anlayışı benimsemedikleri, yenilikçi anlayış dedikleri zamanda aslında Özal'ın politikasından başka bir politika üretemedikleri açık seçik meydandaydı. Şimdi anketlerde birinci parti falan deniliyor. Önde gözükme, arkada gözükme konularını biz nasıl değerlendiriyoruz? Bu gazetelerin manşetlerinde her alığın günü derviş. Derviş oturdu, derviş kalktı. Seçim günü geldiği zaman Türkiye'de derviş rüzgarının fiyasko olduğu görülecek. Aydınlık. Deniyor ki derviş CHP'ye katılacak. Bir Tayyip Erdoğan, Deniz Baka ve derviş koalisyonu ortaya çıkarılacak. Amerika'nın tercihinin de bu olduğu söyleniyor. Kazan. Ben AKP'de üst düzey kadroda bulunan arkadaşların Amerika ile, Amerika'daki belli odaklarla irtibat içinde olduğunu biliyorum. Herkes biliyor. Oranın tasvibiyle hareket ettikleri, oranın hoşuna gitmeyecek bir takım davranışlardan çekindikleri açıkça gözüküyor. İsrail aleyhine bir çıkış yapabildiler mi? Amerika'nın Türkiye'nin menfaatlerine karşı Irak'a yapacağı saldırı konusunda bir tavır ortaya koyabildiler mi? Hiçbir tavır ortaya koymadılar. Koyamazlar. Çünkü bütün amaçları oradan aldıkları desteği sürdürebilmek. Bunların kafalarında oradaki destek ile irtibat kurulmadıkça iktidar olunamaz diye bir fikir var. Aydınlık. AKP'nin lider kadrosu eskiden beri Milli Görüş'ün içindeydi. Gül Refah Yol Hükümeti sırasında Gölge Dışişleri Bakanı'ydı. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Kazan. İki temel sebep var. Genel başkanlık hırsı. İkincisi de yokuşu çıkamamak. Türkiye'yi adeta abluka altına almış olan bir ABD, bir İsrail tazdiki altında. Türkiye'nin şahsiyetine yaraşır şekilde politika yapmak zor iş. İşte biz bunların sıkıntılarını çekiyoruz. Bu yasaklamalar, bu sıkıntılar işte bu yolu gösteriyor. Yol yokuş. Bunlar bu çıkışı çıkmayı göze alamadılar. İkincisi, başkanlık sevdası. Abdullah Gül hiçbir zaman Refah Yol Hükümeti'nde RP açısından bir gölge dışişleri bakanı olamadı. Hükümetteyken en büyük hatalarımızdan biri dış politika konularını Gül'e emanet etmemizdir. Biz Abdullah Gül'ün ne kadar verimsiz olduğunu RP davası Strasbourg'da açıldığı zaman gördük. RP'yi Avrupa'da tanıyan kimse yok. Bu parti Avrupa'da tanıtılmadıysa 1991 yılından 1998 yılına kadar, kapanıncaya kadar bu partinin dış ilişkiler genel başkan yardımcılığını yürütmüş olan arkadaştı. Hiçbir şey yapmamış. Amerikan lobilerinde bir takım kuruluşlar vasıtasıyla kendisinin tanıtımını yapmış. Hocaya rağmen bu genel başkanlığa hazırlanmaya başlamış. Biz bunu çok geç fark ettik. Aydınlık 18 Ağustos 2002. Öte yandan Aydınlık dergisi 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AKP hükümetinin Turgut Özal'ın başında bulunduğu derin devlet iktidarının devamı olduğuna şöyle vurgu yapıyordu. Kabinedeki iki isme dikkat. Abdülkadir Aksu özellikle İçişleri Bakanlığı istedi. Başbakan yardımcılığını reddetti. Milli Savunma Bakanlığı'na ise Vecdi Gönül getirildi. Süper NATO'nun iki kilit ismi iki kilit bakanlıkta. Abdülkadir Aksu ve Vecdi Gönül 21 Ocak 1987'deki Kırıkkale toplantısının örgütleyicilerinden. Toplantının amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı emniyette alternatif bir örgütlenme yaratmaktı. Toplantıyı Kurt Özal'ın örgütlediği iddia edilmişti. 21-27 Şubat 1988 tarihli 2000'e doğru dergisinin kapağı MİT raporunda Özal parmağı, gizli Kırıkkale toplantısıydı. Haberde 2000'e doğru 21 Ocak 1987 günü yapılan bu toplantıyı bir başka TÜPRAŞ buluşmasını araştırırken keşfediyordu. Demek ki Korkut Özal ekibi 31 Ağustos 1987 gününden çok önce bir açılış töreni vesilesiyle de bir araya gelmişlerdi deniyordu. TÜPRAŞ tesislerindeki şeriatçı junta toplantısında dönemli İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel, Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, Ankara Valisi Cahit Bayar, İzmir Valisi Vecdi Gönül ve Gaziantep Valisi Abdülkadir Aksu hazır bulunmuşlardı. Bu kadro 12 Eylül'den sonra Korkut Özal tarafından ANAP'a devredildi. İçişleri ve Emniyet'teki Süper NATO örgütlenmesi yıllarca bu kadro üzerinden yürütüldü. Turgut Özal 1983'ten itibaren polisi TSK'ya karşı alternatif güç olarak örgütlemeye girişti. Toplantının mimarlarından Abdülkadir Aksu ve Vecdi Gönül bugün İçişleri ve Milli Savunma Bakanı oldular. Aydınlık 24 Kasım 2002. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 16 Şubat 1997 günü Cumhuriyet'ten Leyla Tavşanoğlu'na ABD'nin Tayyip'i Başbakanlığa, Abdullah Gül'ü ise Dışişleri Bakanlığı hazırladığını anlatıyordu. 22 Haziran 2001'de Refah Partisi'nin yerine kurulmuş olan Fazilet Partisi'nin FP, kapatılmasından 2 ay sonra kurulan Yenilikçilerin Partisi AKP'ye 51 FP milletvekilinin katılması Türkiye'nin kaderini belirliyordu. BOP eş başkanlığı iktidarına giden yolu aydınlatmak için Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerini biraz daha mercek altına alalım. 29 Temmuz 2001 tarihinde Aydınlık Dergisi kapak haberini Tayyip'in altı bağlantısı başlığıyla sunuyordu. Bağlantılar şöyle açıklanıyordu. 1. Partinin mimarlığını Fethullah Gülen yapıyor. 2. TÜSİAD bağlantısı Cüneyt Sabzu. 3. Tayyip çevik bir cuntasıyla işli dışlı. Atilla Kıyat'la Hedif Kars'ta bir akşam yemeği. 4. Orduya nifak ekibi Tayyip'in yanında Hanifi Avcı, Bülent Orakoğlu. 5. Emniyette TSK'ya karşı İslamcı Süper NATO cuntası örgütleyen Abdülkadir Aksu, Tayyip'in kurmayı. 6. ABD'yi AB blok olarak destekliyor. ABD, İsrail, İngiltere, Almanya, AB büyükelçileri ve diplomatları Tayyip'le sıkı ilişki içinde. Tayyip ile görüşen CIA görevlileri ve CIA yöneticisi Graham Fuller, Yenilikçilere açık destek verdi. Yenilikçi kanat İslami hareketin lideri olacak. Aynı yerde. Aydınlık'ta Tayyip'in bağlantıları şöyle şemalaştırılmıştı. 29 Temmuz 2002. TSK Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvırkoğlu'nun komutası altında Kıbrıs ve Kuzey Irak'taki kırmızı çizgilerimizde direnmeye çalışıyor. Öte yandan bölge merkezi politik açılımlar sergiliyordu. İran ve Asya ülkeleriyle işbirliği politikasını ilk kez 1998'de seslendiren MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç, 7 Mart 2002'de gazetelerin ABD'den destek yok, doğuya bak manşetleriyle özetlediği konuşmasında Rusya ve İran'ı da içine alan politika gütmeliyiz diyordu. TSK'nın bu tavrı da ABD için yeteri kadar uyarıcı olmuş. 30 Ağustos 2002 tayin ve terfilerinde Genelkurmay Başkanlığı Kıvrıkoğlu'nun İltica ile mücadele edemeyecek dediği Orgeneral Hilmi Özkök getirilmişti. Özkök'ün bu tayininde 2001 Ergenekon tertibiyle bu tertibin ana unsurlarından olan H. Kıvrıkoğlu darbe yapacak uydurması Başbakan Ecevit'le Cumhurbaşkanı Ani Sezer katlarında etkili olmuştur. Böylece ABD'nin BOP saldırısı ile bunun Türkiye zemininde gereği olan BOP eş başkanlığı iktidarı 2002 yılında gerçekleşmiş oluyordu. 2001 Ergenekon tertibi, ABD'nin Irak işgaline girişmeden önce Türkiye'deki milli direnişi ve itirazları söndürmek, bir eş başkanlar iktidarı oluşturmak ve TSK'yı teslim alarak Orta Doğu'da kullanacağı jandarma haline getirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu operasyonun en önemli hedeflerinden biri Ecevit'in başbakanlığındaki 57. hükümetin yerine Bob eş başkanlığı iktidarını kurmaktı. Operasyonun hedefinde bugün olduğu gibi İP ile TSK bulunuyordu. Tertibin ana fikrini ya da ana yalanını Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun darbe hazırlığı içinde olması oluşturuyordu. İsmet Berkan'ı 6 yıl sonra 4-11 Nisan 2008'de yayınlatılan Ergenekon'un Yakın Tarihi başlıklı yazı dizisinde Orgeneral H. Kıvrıkoğlu'nun 2002 yılında Ergenekon darbesi yapmak istediği yalanı piyasaya sürüldü. Bu dizi 30 Ağustos 2002 öncesinde düzmece Ergenekon belgeleriyle yapılan tertibin 2008 baharında itirafıdır. Tertipte yine bugün olduğu gibi Mehmet Eymür ile Tuncay Güney başrollerdeydi. Baş tanıkları ise yine Fehmi Koruydu. Tertibin yoğunluk kazandığı Mart-Temmuz 2001 arasında kılıçlar karşılıklı çekildi. Mart 2001'de İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi'ndeki F tipi örgütlenmenin Tuncay Güney'in yalanlarıyla yürüttüğü Ergenekon tertibini 23 Temmuz 2001'de İstanbul Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KON birimi yetkilileri DGM savcılığından aldıkları emniyetteki Fethullahçılarla ilgili projeli çalışma izniyle yanıt verdiler. Bir denge durumu oluştu ve her iki operasyonda da ilerleme kaydedilemedi. İşte bu noktada Eylül 2001'de ABD'nin MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'u devreye sokarak sürece müdahale ettiğine ve kendi özel birliklerini kullanarak tertibi denetim altına almaya çalıştığına tanık oluyoruz. Bunun üzerine Ergenekon soruşturmasının sorumluluğu Ekim 2002'de Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki Fethullahçı ekibe devredildi ve tertip bir baskı ve şantaj aracı olarak kullanıldı. 2001 tertibini bugünkü tertibi daha iyi anlamak açısından Doğu Perinçek'in Gladio ve Ergenekon kitabından alıntılarla kısaca anımsatalım. Tertibin başlangıcı Haziran 98 mutabakatıdır. 98 Haziran mutabakatı aslında bir Gladio mutabakatıdır. Gladio'nun küresel merkeziyle Mesut Yılmaz hükümeti Türkiye'nin önündeki süreci planlamışlardır. Mutabakatın özü 28 Şubat sürecine balans ayarı yapılması, hatta Aydınlığın o zamanki yorumuna göre 28 Şubat'ın önünün tıkanmasıdır. 98 Haziran mutabakatının uygulanmasına gelince. Abdullah Öcalan bir CIA operasyonu ile Türkiye'ye teslim edildi. Türkiye Londra ve Zürih anlaşmalarından vazgeçti ve 1999 Aralık ayında aday üyelik protokolü ile AB kapısına bağlandı. ABD Kuzey Irak operasyonlarını Türkiye'nin desteğiyle sürdürdü. MHP desteklenerek Ecevit'in iktidar ortağı yapıldı. HADEP seçimlere katıldı. ABD ve NATO karşıtı faaliyetin odağı İP'ye karşı 24 Eylül 1998 günü operasyon düzenlendi. 1998 tertibinden bir sonuç alınamayınca 29 Ekim 1999'da Ergenekon yeniden yapılanma adlı belge hazırlanarak piyasaya çıkarılıyor. 4 Haziran 2000 günü Mehmet Eymür, atin.org sitesinden Tuncay Güney'i JITEM'den aldığı görevleri yazmakla tehdit ediyor. 6 Haziran 2000'de bu kez Fehmi Koru, Yeni Şafak'taki köşesinden Tuncay Güney'e tehdidi yayınlıyor. Fehmi Koru, Taha Kıvanç imzasıyla Yeni Şafak gazetesindeki köşesinden şöyle yazmaktadır. Türkiye'yi sarsacak bazı cinayetlerin nasıl işlendiğini biliyor. Onları açığa çıkarsa belki yılın gazetecisi seçilebilecek adam. Ama bunu yapmak yerine sıkıntı çekiyor. Haziran 2000, Tuncay Güney, İstanbul ABD Başkonsulluğu'nda CIA yetkilisiyle görüşüyor ve ancak çok özel durumlarda verilen 10 yıllık ABD vizesini alıyor. Temmuz 2000, Tuncay Güney ABD'ye götürüldü ve 9 gün tertibin eğitiminden geçirildi. 24 Ekim 2000, İstanbul İstihbarat Şubesi, Veli Küçük, Tuncay Güney ve İP, Ulusal Kanal, aydınlık yöneticileri için teknik takip başlattı. Milliyet, 17 Ağustos 2008 ve aydınlık, 8 Nisan 2001, sayfa 25. 1 Mart 2001, Tuncay Güney, emniyet istihbaratçılarıyla buluştu ve Levent'te bir restoranda yemek yedi. 5 Mart 2001, Tuncay Güney'in gözaltı süresi 3 gün daha uzatıldı. Kendisine dikte edilen suçlamalar videoya kaydedildi. 16 Mart 2001, İstanbul DGM Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Ergenekon örgütü ile ilgili projeli çalışma izni verildi. Nisan 2001, yurt dışı çıkış yasağı olan Tuncay Güney ABD'ye gitti. 30 Ekim 2001, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Ergenekon soruşturmasının denetimini aldı. 2002, İstanbul DGM Başsavcılığı'nın emriyle Ergenekon isimli projeli çalışma bitirildi. 3 Temmuz 2002, MİT elinde bulunan Ergenekon belgelerini sanki imzasız mektupla yeni almış gibi resmileştirdi. Gladio'nun küresel merkezi 2001 tertibiyle amaçladığı hedefe ulaştı mı? ABD'nin kazançları şöyle sıralanabilir. Türk ordusunun ABD'nin işgalinden önce 2002 sonbaharında Irak'ın kuzeyine girerek bir güvenlik kuşağı yaratma ve kukla devletin kurulmasını önleme planı bozuldu. Orgeneral Hilmi Özkök, Genelkurmay Başkanlığı'na getirilerek ABD açısından hayati önemli bir mevzi ele geçirildi. ABD'nin Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül yönetimini kurma planının önü açıldı. Uygun zamanda TSK komutanlarını ve İP yöneticilerini hedef alacak bir tertip için malzeme üretildi. Doğu Perinçek, Gladio ve Ergenekon kaynak yayınları geliştirilmiş 13. basım Ekim 2008 sayfa 103, 104, 140. Tezkereyi reddettik, Abdullah Gül'ün hizmet sözleşmesi. Türkiye'nin bu süreçteki tek olumlu tavrı, 80 bin Amerikan askerinin ülkemizi üstlenmesine yol açacak olan ABD'nin Irak'a Türkiye üzerinden işgal tezkeresini 1 Mart 2003'te TBMM'de reddetmesiydi. Tezkerenin Tayyiplerin bütün baskılarına rağmen kabul edilmemesinden bir ay sonra 2 Nisan 2003'te Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'la 2 sayfa 19 maddelik gizli bir anlaşma yapıyordu. O zaman Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül, 28 Mayıs 2003 tarihinde Vatan Gazetesi'nden Sedat Sertoğlu'na 2 sayfa 9 maddelik bir metin üzerinde anlaşma yaptıklarını söyledi. Aydınlık Dergisi, Abdullah Gül'ün gizli anlaşmayı itiraf ettiğini ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in basın toplantısına dayanarak bu anlaşmanın maddelerini şöyle açıklıyordu. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 13 Temmuz'da açıkladığı AKP-ABD arasında yapılan gizli mutabakatı Abdullah Gül itiraf etti. 17 Temmuz'da Filistin Dışişleri Bakanı Nebil Şahat ile görüşen Abdullah Gül, Amerika ziyaretini açıklamaya çalışırken 2 Nisan'da Powell'la yaptığı görüşmeye ilişkin önemli bir ayrıntı açıkladı. Tezkerenin reddinden sonra Powell'ın Türkiye'ye yaptığı ziyarette bölgede yapılması gerekenleri beraber kararlaştırdı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı basın toplantısında ABD ile AKP hükümeti arasında gizli bir mutabakat konusunda şöyle konuşmuştu. İşçi Partisi gizli görüşmeler ve gizli mutabakat haberini aldıktan sonra hem askeri çevrelerde ve Dışişleri Bakanlığı'nda hem de AKP çevrelerinde araştırma yaparak gizli görüşmelerin ve gizli mutabakatın içeriğinin ne yazık ki doğru olduğunu saptamıştır. Perinçek'in açıkladığı 14 maddelik gizli mutabakatın içeriği şöyleydi. 1. Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecek. 2. Sınır harekatına son. 3. PKK'ya askeri harekat için ABD'den izin. 4. Türkiye'ye ambargo ve askeri yaptırım tehdidi. 5. ABD'nin İran ve Orta Doğu harekatlarına aktif destek ve katılım. 6. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim. 7. Irak'ın kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak. 8. PKK KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af. 9. PKK KADEK yasallaştırılacak. 10. Belediyeleri özellik. 11. 4 yılda aşamalı olarak federasyona geçiş. 12. Kıbrıs'ta denktaş devre dışı bırakılacak. 13. Ege'de Yunanistan'ın taleplerine esnek tutum. 14. Ermenistan'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması. Gül 14 Temmuz'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou ile İstanbul Konrad Otel'de buluştu. Görüşmelerden sonra Gül ve Papandreou basının karşısına geçti. Aydınlık muhabiri Gül'e İşçi Partisi Genel Başkanı Powell'la yaptığınız gizli anlaşmayı açıkladı. Ne diyorsunuz sorusunu yöneltti. Gül kaçamak yanıt verdi. Yok hayır böyle bir şey yok. Muhabir devam etti. Irak'ın kuzeyinden Türk askerinin çekileceği konusunda karar almışsınız. Gül hayır hayır dedi ve gitti. Kulislerde Sayın Gül kaçmak zorunda kaldı değerlendirmeleri yapılıyor. Aydınlık 20 Temmuz 2003. O günden günümüze kadar Türkiye'yi kuşatacak her hamlenin tanımlandığı ve BOP eş başkanları A. Güller'in, T. Erdoğan'ların önüne görev olarak koyulan bu anlaşma Türkiye'den ve TBMM'den gizli olarak imzalanmış bir hizmet sözleşmesiydi. Bu anlaşmanın birinci maddesi Türk askerinin 4 ay içinde Kuzey Irak'tan çekilmesini öngörüyordu. Gizli anlaşma yapılmıştı fakat nasıl uygulanacaktı? Anlaşma bütün maddeleriyle Türkiye düşmanı bir içerikteydi. ABD Türkiye'nin kağıt üzerinde kalan anlaşmalarla teslim alınamayacağını biliyor. Şiddet uygulamalarının da provalarını yapıyordu. ABD son yılların en büyük askeri tatbikatını Millennium Challenge 2000 adıyla 24 Temmuz 2002-15 Ağustos 2002 tarihleri arasında tam 22 günde gerçekleştirdi. Tatbikat tüm planlaması ve uygulamasıyla Türkiye'yi işgal tatbikatıydı. Aydınlık Dergisi haberi ABD'nin Türkiye'yi işgal tatbikatı başlığıyla veriyordu. Lozan Anlaşması'nın imzalanışının 79. yıl dönümü olan 24 Temmuz Çarşamba günü ABD ordusunun 1000 yılın meydan okuması Millennium Challenge 2000 tatbikatı başlatıldı. Senaryonun ayrıntılarını Pentagon yetkilileri gizli tutuyor ancak AP tarafından verilen haberde açıkça görülüyor. Bu senaryonun neden açıklandığı konusunda iki görüş var. Birine göre ABD hakim çevreleri içinde yeni kavramla yönelilen saldırganlığın bozgunla sonuçlanacağını saptayanlar var. Bu kesimler tarafından sızdırıldığı ileri sürülüyor. İkinci görüşe göre ise senaryo bizzat bin yılın meydan okumasının planlayıcıları tarafından Türkiye'ye gözdağı vermek için kasıtlı olarak sızdırıldı. AP ajansının bildirdiğine göre Kaliforniya eyaletindeki Nevada çölünde yapılan tatbikata kara, deniz, hava ve deniz piyade birliklerinden oluşan 13.500 asker katılıyor. 2 yıldır hazırlanan tatbikatın ABD tarihinin kendi türünde en büyük tatbikatı olduğu ve Kongre'den alınan yetkiyle yapıldığı belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı tatbikatta bu özellikleri nedeniyle Bin Yılın Meydan Okuması adı verilmiş. Tatbikatla ilgili veriler incelendiğinde hedef alınan ülkenin kesinlikle Türkiye olduğu saptanıyor. ABD Müşteri Kuvvetler Komutanı Orgeneral Buck Kaman, tatbikata gözlemci olarak davet edilen ülkeler arasında Britanya, Kanada, Avustralya ve Almanya olduğunu söylüyor. NATO'nun ikinci en büyük silahlı kuvvetlerine sahip Türkiye'nin davetler arasında bulunmaması tatbikat senaryosundaki hedef ülke olmasıyla açıklanıyor. Bin yılın meydan okuması, Lozan'a meydan okuma ve Sevr'i hortlatma girişimi olarak sahipleniliyor. Müşteri Kuvvetler Komutanı, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Buck Kaman'ın tatbikatı yapılan senaryonun 2007 yılına kadar gerçeğini icra edileceğini söylüyor. Hedef alınan hasım ise küçük çaplı bölgesel bir çatışmayı büyük bir savaşa dönüştürme gücünde olacak. Burada tanımlanan ülke de Türkiye. ABD'nin Türkiye'ye düşmanlığı nereden geliyor? İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Temmuz 2002 tarihli basın toplantısında bu sorunun yanıtını veriyor. ABD'nin dünya stratejisinde Türk ordusuna verilmek istenen görev, petrol ve doğalgaz boru hatlarının bekçiliğini yapmaktı. Türk ordusu bu dayatmayı reddedince Türkiye ABD ile cephe cepheye gelmiştir. Bu cepheleşme hem Kıbrıs'tadır hem de Kuzey Irak'tadır. Bu koşullarda Türkiye yeni bir tehdit kavramı belirlemek ve hazırlığını buna göre yapmak durumundadır. Aydınlık 28 Temmuz 2002 17. ayrımın sonu sayfa 279.